Ayrım 12. Sayfa 173. Ne zor şeymiş. Namuslu olmak ne zor şeymiş meğer. Bir gün Almanların pabucunu yalayan, ertesi gün İngilizlere takla atan, daha ertesi gün de Amerika'ya kavuk sallayan soysuzlar gibi olmak istemedik. Yalnız ve yalnız bir tek milletin önünde secdeye vardık. O da kendi cefakeş milletimizdir. Meğer ne büyük günah işlemişiz. Kanunlu kanunsuz baskılar altında ezile ezile pestile döndük. Bugünün itibarlı kişileri gibi kese doldurmadık, makam peşinde koşmadık. İç ve dış bankalara para yatırmadık. Han apartman sahibi olmak, sağdan soldan vurmak ve milleti kasıp kavurmak emellerine kapılmadık. Bütün kavgamızda kendimiz için hiçbir şey istemedik. Yalnız ve yalnız bu yurdun bütün yükünü omuzlarında taşıyan milyonlarca insanın derdine derman olacak yolları araştırmak istedik. Bu ne affedilmez suçmuş meğer. Neredeyse yoldan geçerken mide uşakları arkamızdan bağıracaklar. Görüyor musun şu haini? İlle de namuslu kalmak istiyor ve ahengimizi bozuyor. Çalmadan, çırpmadan, bize ekmeğimizi verenleri aç, bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalıydı? Namuslu olmak ne zor şeymiş meğer. Bereket, zora katlanmasını bilen bu millet de namuslu. Ali Baba, 1. 25 Kasım 1947. İnsanlara inanmak. Yalancının en büyük azabı, sözlerine kimsenin inanmaması değil, kendisinin kimseye inanmamasıymış. Ne kadar doğru. Kendi menfaatlerinden başka bir şey düşünmeyen, dünyada bütün varlıklarını kendi hasis emellerini doyurabilmeye harcayan zavallılar, bu dünyada sadece rahat gönülle yaşayabilmek için de olsa, bazı insanların rahatlarından, saadetlerinden, hatta selametlerinden fedakarlık etmeyenlerin başka insanların hayrına çalışabileceğini akıl erdiremiyorlar. Ruhlarını ve yediklerini, hoş bir hayat, birkaç lokma nefis yemek, 3-5 bardak keskin içki ve bir miktar cep harçlığı mukabilinde insanlığın ve bu meyanda kendilerinin içeride ve dışarıdaki düşmanlarına satmış veya kiralamış bulunan biçareler. Bütün bu nimet saydıkları şeylerin bir fikir uğruna insanlığın hayrına serpilebileceğini, insanın kendini hakikatlere gönüllü vermesinin yalanlara satmasından daha mesut edici olabileceğine inanamıyorlar. Ama biz akrep gibi kendi kendilerini zehirleyen bu adamlara kızmıyor, aksine onları bu hale getiren sakatlıkları ortadan kaldırmak için savaşıyoruz. Çünkü hayattaki bütün doğru ve güzel varlıklara inanmayan gözlerle bakan bu insanların ruhlarındaki hazin boşluk, bugünkü insanlığın ibret verici bir aynasıdır. İnsanların insanları seveceği ve insanlara inanacağı günü yaklaştırmak için çalışmakta devam edeceğiz. Ali Baba, 2. 2 Aralık 1947. Bizi sevmiyorlar. Bugün bu memlekette hüküm yürütenler bizi sevmiyorlar. Cümle alem gördü ki biz de kendimizi onlara sevdirmeye uğraşmadık. Onlar Atıf İnan'ı severler. O Atıf İnan ki 1,5 yıldır milleti görülmemiş sıkıntılara sokan ve fakir fukarayı gırtlığından geçecek bir lokma ile sırtına giyeceği bir arşına mahrum eden 7 Eylül kararlarını kendisinin ve ortaklarının kesesini doldurmak için kullandığı söylenmektedir. Onlar Edremit Belediye Reisi'ni severler. O belediye reisi ki millet aşına koyacağı bir fincan yağ bulamazken devlet yağları işinde dalavere çevirmiş ve bu yüzden mahkum olmuştur. Onlar halk iradesinin kendini göstermesine engel olmak için baskı yapan, seçime hile karıştıran zorba valileri, eli kamçılı kaymakamları, onlar sandık başlarında bıçakla adam yıldıran İzmir sabıkalılarını, halkın sırtına binen Senir Kent jandarmalarını severler. Onlar millet veremden, sıtmadan, frengiden, trahomdan kırılırken yabancı memleketlerde sefa süren kodamanları, anafordan milyon kazanıp lüks barlarda eriten fırsat düşkünlerini severler. Bunların kusurlarını bağışlar, bunların hesaba çekilmesine engel olur, bunların cezalarını affederler. Biz ki ömrümüzü halka bu hakikatleri anlatmak, halkın kendi başına buyruk olmasını sağlamak yolunda harcıyoruz. Bizi nasıl sevsinler? Millet bizi sevsin yeter. Ali Baba 3. 9 Aralık 1947. Uşak ruhu. Bu millet kolay dost seçmez, rastgele de düşman olmaz. Ama dostuna dost, düşmanına düşmandır. İki yüzlülükten hoşlanmaz, döneklikten haz etmez. Hem ağırbaşlıdır hem de mert huyludur. Peki nasıl oluyor da aramızda bir takım insanlar türeyebiliyor ve milletin bu erkek huylarına taban tabana zıt cibiliyetsizlikler gösterebiliyor? Herhalde bu millette bir ilişkileri yok da ondan. Mesela bir Alman dostudur, alıp yürüyor. Alman filmleri, Alman şarkıları, Alman sanatkarların konserleri baş tacı oluyor. Rejimimizi Almanlara benzetmek isteyenler türüyor. Ticaretimizin dörtte üçü Almanlara bağlanıyor. Gestapo ile işbirliği ediliyor ve Alman sefirinin bir işaretini emir sayanlar bulunuyor. Derken havalar değişince dünkü dostlar tuu kaka oluveriyorlar. Alman elçiliğinin kokteyl partilerinde basın ateşesinin pabucunu yalayanlar bu sefer Alman piyeslerini oynatmıyor, Alman plaklarını çaldırmıyorlar. Bu sefer yeni efendileri vardır. Haydi İngiliz hayranlığı. Kültür heyeti sergileri, İngiliz konserleri, her yerde Almanca yerine İngilizce, İngiliz subaylar, İngiliz mütehassıslar başta geliyor. Derken havalar yine değişiyor. Bu sefer Amerika'ya kul oluyorlar. Haydi Amerikan gemileri, Amerikan gazetecileri, Amerikan plakları, Amerikan sanatı, Amerikan malları, Amerikan subayları itibarda. Hatta soysuzun biri çıkıyor. Amerika'dan kanunlar alalım. Biz Amerika'dan daha iyi mi düşüneceğiz? Her şeyimizi oraya uyduralım diye bağırıyor. Üstelik bu adamlar yarın yeni efendilerini de yarı yolda bırakırlar. Sırtlarında yumurta küfesi yok ya. Zaten kendi milletlerine dost olmadıktan sonra kimseye gerçekten dost değildirler. Her şeyleri, hatta ruhları bile bir yerden aşırma ve sahteliktir. Peki nasıl oluyor da aramızda türeyen bu adamlar bu kadar şahsiyetsiz, bu kadar haysiyetsiz, bu kadar uşak ruhlu olabiliyorlar? Herhalde bu milletle bir ilişkileri kalmamıştı ondan. Bu cümlede bir dizgi yanlışı olmuştur. Ali Baba'da çıkan bu dört yazıyı aldığımız Sayın R.N. ileri şu notu koymuştur. Müretip hatası elle tahsiye edilmiştir. Doğrusunu yazdık R.N. Ali Baba 4. 16 Aralık 1947 Notlar Marco Paşa İlk sayısı 25 Kasım 1946'da çıkan Haftalık Siyasi Mizah gazetesidir. Sahibi ve Yazı İşleri Müdürlüğü'nde sırasıyla şu imzalar yer alır. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Mücap Nedim Ofluoğlu, Mustafa Uykusuz. Marco Paşa'nın ilk sayısında amacı şöyle açıklanır. Maksadımız sadece gülmek için gülmek değildir. Gülmek, düşünmek ve faydalı olmaktır. İkinci sayısında sabotaja uğradık manşetiyle Marco Paşa'nın gazete bayilerince dağıtılmadığı, bununsa bayilerin kulakları bükülerek yapıldığı belirtilir. İş yazarlarına kalır. Bir günde 4000 sayı dağıtılır ve bir teki kalmaz satılır. 16 ve 17. sayılarında adının hemen altında şu alt başlık yer alır. Muharirleri polis nezaretine alınmadığı ve hapse girmediği zamanlarda çıkar. 16. sayı 7 Nisan 1947 Şapirograf'ta iki yaprak olarak çıkarılabilmiştir. 20 ve 21. sayıların Ankara ve Samsun'da satışının engellenmesi üzerine şu alt başlıkla çıkar. Ankara ve Samsun'dan başka dünyanın her yerinde satılır. 22. sayı toplatılır. Bu sayı kitaplıklarda bulunamamıştır. 10-10-1947 tarihli 23. sayıda şöyle bir not vardır. Orhan Erkip'in Neşriyat Müdürlüğü altında çıkan 1 ila 5 sayılı Malum Paşa'nın Marco Paşa'nın devamı olduğunu, 6. sayıdan itibaren Malum Paşa'nın Marco Paşa ile hiçbir alakası bulunmadığını ve yazılarından da anlaşılacağı veçile 6. sayısından sonra Malum Paşa'nın Marco Paşa'nın tersine çevrilmiş bir taklidi olduğunu gördüğümüz lüzum üzerine okuyucularımıza bildiririz. Marco Paşa Marco Paşa'nın 19 Mayıs 1947 tarihini taşıyan 22. sayısından sonra 5 aylık bir ara içinde Merhum Paşa ve Malum Paşa gazeteleri çıkarılır. Yukarıdaki açıklama 16 Ekim 1947 tarihli 24 sayılı Marco Paşa içinde geçerlidir. Sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden olarak Orhan Erkip adlı biridir. Düzmece belgelerle Marco Paşa'nın imtiyazını kendi adına çevirdiği ve gazeteyi tam tersi bir anlayışla 7 sayı 23 Kasım 1947 sayı 30 çıkarır. Marco Paşa 29 Ekim 1948'de Aziz Nesin ve Rıfat Ilgazca yayımına yeniden başlar. Bu da 14 sayıyla 30 Ocak 1949 tarihine dek sürer. Malum Paşa İlk sayısı 8 Eylül 1947'de çıkarılan Halk İçin Haftalık Siyasi Mizah gazetesidir. Sahibi ve yazı işleri müdürü Orhan Erkip'tir. Bu gazetenin ilk 5 sayısı 6 Ekim 1947'den sonra çizgisi değişir. Sahibi ve yazı işleri müdürü de gene aynı kişidir. Merhum Paşa Halk İçin Haftalık Siyasi Mizah gazetesidir. Sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden Sabahattin Ali'dir. İlk sayısı 26 Mayıs 1947'de çıkan Merhum Paşa'nın okuyucularımıza başlığı altında aynen şöyle denilir. Biz bu gazeteyi millet sırtında kene gibi yaşayan aylakçılar için çıkarmıyoruz. Biz bu gazeteyi ömürlerini çenelerinde toplamış zevzekler için çıkarmıyoruz. Hayır, biz bu gazeteyi alnının teriyle topraktan, makineden, kağıttan, kalemden ekmek çıkarmaya çabalayan namuslu vatandaşlar için çıkarıyoruz. Bunun için şu bunak hakkımızda şöyle demiş, bu sersem bize şöyle sövmüş, şu edepsiz bizi şöyle kötülemiş, bunlara kulak astığımız yok. Ey gazetemizi okuyan ve sayısı 100 binleri çoktan aşan temiz, namuslu, mert millet! Hakkımıza verilecek en isabetli hüküm senin kanaatindir. Yalnız sana güveniyor, yalnız sana dayanıyoruz. Yüzümüzü kara çıkarmayacağından eminiz. Sen de şuna emin ol ki biz de senin yüzünü kara çıkarmayacağız. 16 Ekim 1947 tarihli ikinci sayısında Marco Paşa'nın başına gelenler başlığında namertlik mezarına gömdüğümüz Marco Paşa yerine elinize millet menfaatlerinin yeni müdafacısı Merhum Paşa'yı veriyoruz denilerek önemli bir yolsuzluktan söz edilir. Bu Orhan Erkip'in neşriyat müdürlüğü altında çıkan Marco Paşa'nın ikinci oğlu Malum Paşa'nın 1 ila 5. sayılarında Marco Paşa'nın kuvvetli nefesi vardır. 6. sayıdan başlayarak halk menfaatlerini bir pula satan satılıkların eline düşmüş olduğu için ilk önce babası Marco Paşa tarafından büyük bir millet huzurunda reddedilmiş bir piçtir. Yapılan açıklamaya göre Malum Paşa Marco Paşa'nın sermayesiyle Orhan Erkip'in neşriyat müdürlüğüyle çıkarılır. Bu genç bir gece saat 10 ile 10.30 arası gazetenin Asmalı Mescid'deki yönetim yerine girer ve Marco Paşa'nın tüm klişe, karikatür, yazı, mühür, abone bantları, bayi etiketleri, fatura vesaire alıp kaçar. Bunlar arasında Marco Paşa'nın neşriyat müdürü Mustafa Uykusuz'un imzalı bir kağıdı vardır. Bu kağıdın üstünü Mustafa Uykusuz'un Marco Paşa'yı kendisine devrettiği biçiminde doldurarak gazeteyi çıkarmak için sahte bir imtiyaz ele geçirir. Açıklamada bu sayıdan sonra çıkan Marco Paşalar namert Marco Paşa olarak ilan edilir. İşte bunun için namertlik mezarına gömülmüş Marco Paşa yerine hürriyet, demokrasi ve halk menfaatlerinin yeni müdafacısı Merhum Paşa çıkarılmaktadır. Sahibi yazı işleri müdürü ve baş muharriri Sabahattin Ali, müessese müdürü ise Haluk Yetiş'tir. 4 sayı çıkarılabilen Merhum Paşa'da Sabahattin Ali'nin 4 baş yazısı yer alır. Kitap üstüne yazılan yazılardan seçmeler. Marco Paşa yazılarının arka planındaki siyasal ortam. Alpay Kabacalı. Bu kitaptaki yazılar toplamına bakıldığında Sabahattin Ali'nin Marco Paşa öncesinde gazete ve dergilerde oldukça seyrek yazdığı anlaşılıyor. Bunun kesin nedenini bilemiyoruz. Belki hoşlanmıyor, belki yaşamındaki çalkantıların etkisiyle bu tür yazılara zaman ayıramayıp kendi roman ve hikayelerine, çevirilerine ağırlık veriyor. Kim bilir? Belki de yeterli telif ücreti alamadığı için geçimini sağlayacak alanlara yöneliyor. Dekolman başlıklı hikayesini anımsayalım. Siyasal yazılar da yazmıyor. Dönemin koşullarının buna izin vermediğini, hele muhalif yazıları hiçbir süreli yayının basmadığını biliyoruz. İlginçtir. Cami Baykurt'la birlikte 1 Aralık 1945'te yayımlamaya başladıkları, 4. sayısı çıktığı gün Tan olayları sırasında yıkılıp dökülen Yeni Dünya gazetesinde en azından kitaplığımızdaki 3 sayısında da imzalı yazısı yok. Marco Paşa döneminde ise siyasal ve kültürel konulara ağırlık veren savaşımcı bir yazar kimliğiyle çıkıyor okurun karşısına. Yazılarının kısa, anlaşılır, etkileyici olmasına özen gösteren bir baş yazar. Dolayısıyla ötekilerle, konu ve üslup yönlerinden bunlarla benzerlik göstermeyen Marco Paşa yazıları arasında ayrım yapmak zorundayız. Yazılış sıklıkları bakımından da ayrım var. Ötekiler, zaman dizinsel sıralama nedeniyle kitabın başında yer alanlar 1930-43 arasında yayımlanmış değişik konulara değinen yazılardır. Matematiğe vurduğumuzda aşağı yukarı yılda bir yazı diyebiliyoruz. Marco Paşa yazıları ise zorunlu ara vermeler dışında her sayıda ilkesel olarak haftalık yayımlanmış. Çıktığı dönemde geniş okur kitlesi bulabilmiş, bir ara tirajı 60 bine kadar yükselmiş, giderek adı efsaneleşmiş olan Marco Paşa ve onun süreyi olan yayınlar mizah gazetesi ya da dergisi niteliğindeydi. Görünüşçe geçmişi o tarihten 75 yıl kadar öncesine 1870'lerde çıkan ilk Türkçe mizah yayınlarına uzanan İkinci Meşrutiyet'in ilanının 1908, hemen ardından kısa süre içerisinde onlarcası yayımlanan mizah gazete ya da dergilerinden pek ayrımı yoktu. 57 x 82 santim boyutundaki 3. hamur kağıdın yarısının ikiye katlanmasıyla oluşturulan ve tabloid boy denilen 4 sayfalık yayınlardandı. O dönemin teknik olanakları ve derginin özel koşulları nedeniyle dizgi baskısı da temiz değildi. Marco Paşa'da mizahi içerik taşımayan tek yazı Sabahattin Ali'nin baş yazısıydı. Marco Paşa'nın en önemli özelliği uzun yıllardan beri süregelmiş, özgürlükleri alabildiğini sınırlamış, baskıcı, siyasal koşullara direnerek muhalefet yapmasıydı. Kitlelerin demokratik yöndeki istemleriyle Marco Paşa'nın muhalefeti çakışıyordu. Tutulmasını sağlayan da buydu. İkinci Meşrutiyet sonrasındaki mizah yayınları Abdülhamid'in baskı rejiminin ardından o rejime bir tepki olarak çıkmışlardı. Marco Paşa ise henüz sona ermemiş bir baskı rejimine muhalefet ediyordu. Bu rejimin o tarihte oldukça cüretkar, bugün ise pek masum görünen Marco Paşa'ya, sorumlularına ve yazarlarına da baskı yapacağı açıktı. Öyle de olmuştu. Sabahattin Ali'nin öldürülmesindeki giz perdesi tümüyle aralanamamış, buna karşılık son dönemlerde çıkan iki kitap, Marco Paşa'nın ve sorumluluklarının derginin yayını sürecinde ne gibi baskılarla karşılaştıklarını ortaya koymuştur. Sabahattin Ali'nin öldürülmesiyle ilgili olarak çeşitli yayınlar yapılmış, bir takım varsayımlar ortaya atılmıştır. Bizce son yılların en önemli tanıklığı Samet Ağaoğlu'nun ölümünden sonra 1992'de yayımlanan Siyasi Günlüğü'dür. Ağaoğlu yayımlamayı hiç düşünmediği, hayatta olsa yayımlamayı hiç istemeyeceği notların yer aldığı küçük cep defterlerinden birine 14 Ocak 1949'da eski harflerle şunları yazmıştır. Dün Menderes, Sabahattin Ali'nin hükümet tarafından öldürüldüğünü, hadisenin 10 gün kadar evvel olduğunu, hükümetin bu işi nasıl meydana çıkaracağını çok düşündüğünü anlattı. Buradaki hadisenin 10 gün kadar evvel olduğu sözünün 10 ay kadar evvel diye düzeltilmesi gerekir. Levent Cantek, Marco Paşa İletişim Yayınları İstanbul 2001, Mehmet Saydur, Marco Paşa Gerçeği Çınar Yayınları İstanbul 2001. Bu baskılar şöyle özetlenebilir. İlk sayısı 25 Kasım 1946 tarihini taşıyan Marco Paşa, kapatılma ve benzeri nedenlerle Merhum Paşa, Malum Paşa, Ali Baba adlarıyla da çıktı. Sabahattin Ali'nin öldürülmesinden sonra da yayınını sürdürdü. Bu kez yine Marco Paşa ve 7-8 Paşa, Hür Marco Paşa, son olarak Medet adıyla 23 Nisan 1950 tarihli ilk ve son sayı yayımlandı. Matbaaları dergiyi basmamaları için baskılar yapıldı, kapatma ve kimi yerlerde yasaklama kararları alındı. Sahip ve yöneticileri haksız yere gözaltına alındılar, tutuklandılar, tehdit edildiler, hapis cezalarına çarptırıldılar, aleyhte gösteriler yapıldı, Marco Paşa'nın aynı adlı taklidi çıkarıldı ve benzeri. Marco Paşa dizisi toplam 7 adet, 77 sayı, 8 sahip, çeşitli tarihlerde 15 kez değişerek, 10 yazı işleri müdürü 13 kez değişerek, biri teksir makinesi olmak üzere 9 matbaa 15 kez değişerek, biri posta kutusu olmak üzere 10 adres 12 kez değiştirerek çıkmıştır. Medet'in ilk sayısını Marco Paşa dizisinin son sayısı olarak düşündüğümüzde 3 yıl 4 ay 28 günlük süre 176 hafta etmektedir. Haftalık Marco Paşa ve soyundan gelen gazeteler ancak 77 sayı çıkabilmiştir. Tam 99 hafta 99 sayı da denilebilir, çıkamamıştır. İlk sahibi Sabahattin Ali öldürülmüştür. Bu gazeteler aleyhine 16 dava açılmış, Medet'in son sayısına göre yazarları toplam olarak 8 yıl 2,5 ay ceza almışlardır. M. Saydur, sayfa 28-29. Sabahattin Ali'nin bu kitaptaki kısa Marco Paşa yazılarının anlaşılabilmesi için tek parti döneminde özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında basına uygulanan baskılardan ve savaş sonrasındaki tek partili rejimden çok partili demokrasiye geçişin sancılarından söz etmek gerekir. Böylece hem yukarıda özetini aktardığımız baskıların nedeni hem de Marco Paşa'nın hangi ortamda doğup yaşamış olduğu belirginleşecektir. Bütün dünyada otoriter rejim arayışlarının başladığı 1930'ların ilk yıllarında Cumhuriyet Halk Fırkası, sonra partisi, içinde de tek partili rejimi bütün temelleriyle kurma arayışları başlamıştı. 25 Temmuz 1931'de kabul edilen Matbuat Kanunu bunun en belirgin kanıtı oldu. Basını iktidar partisinin güdümüne sokacak hükümler taşıyan kanunun getirdiği en önemli hüküm 50. maddesindeydi. Memleketin genel siyasetine dokunacak yayınlardan dolayı gazete ve dergiler Bakanlar Kurulu kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Bu şekilde kapatılan bir süreli yayının sorumluları kapatılma süresince başka bir adla gazete ya da dergi çıkaramazlardı. 1936'da ceza kanununda değişiklik yapılarak devletin şahsiyeti aleyhinde cürümler bölümü baştan başa ve 1930 faşist itayan ceza kanunu örnek alınarak yeniden yazıldı. Ünlü 141-142. Maddeler yasaya bu tarihte girdi. Basın, Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından sıkı bir denetimden geçiriliyordu. 1938'de Emniyet Umum Müdürlüğü'ne bağlı basını denetlemekle kalmayıp bütün yazar, gazeteci ve muhabirleri fişlemekle de görevlendirilen 9. Şube kuruldu. Bu şubenin bir örneği elimizde bulunan 24 Ocak 1939 tarihli 1938 yılı çalışma raporunda şöyle deniliyordu. Bizim maksadımız İstanbul'un günlük gazetelerini saati saatine tetkik edecek emniyetçi, atlamaz ve durbin, uzağı gören bir gözün orada bizi temsil etmesidir. Bundan mağada, başka gazete muharir ve muhabirleri hakkında da yine siyasi kanaatlerini yazılarından ölçmek suretiyle sağlam esaslara müstenit, dayanan bir fiş tanzim edeceğiz. İkinci Dünya Savaşı dolayısıyla 22 Kasım 1940'ta sıkı yönetim ilan edilmesinin ardından ikinci bir denetim süzgeci niteliğindeki sıkı yönetim de basın üzerinde baskılara başladı. Gazeteler hükümetçe ya da sıkı yönetim komutanlığı buyruğuyla sık sık kapatılıyordu. Ayrıca Matbuat Umum Müdürlüğü, Sıkı Yönetim Komutanlığı ve savcılıklar sürekli olarak tebliğ, talimat, yönerge adı altında gazetelere neyin yazılıp neyin yazılmayacağını bildiren yazılar gönderiyorlardı. Sıkı yönetim kimi yazarları Anadolu'ya sürgün ediyor, Matbuat Umum Müdürlüğü kimi gazetecilerin yazı yazmasını yasaklıyor, hatta belirli yorumların ve makalelerin yazılıp yayınlanmasını isteyebiliyor, sözcüklerin yazımına Cumhuriyet değil, Cumhuriyet yazılması ve sayfa düzenine bile karışabiliyordu. Örnekler ve basına baskılar için bakınız Alpay Kabacalı, Türkiye'de Basın Sansürü, İstanbul 1990. Aynı yazar, Türk Basınında Demokrasi 2. Basın, Ankara 1999. Savaşlardan çıkmış oldukça yoksul bir ülke olan Türkiye, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kendi olanaklarıyla kalkınmak, atılımlar yapmak için yeni bir seferberliğe girişmişti. Ancak önce dünya bunalımının etkileri, ardından İkinci Dünya Savaşı'nın zorunlulukları nedeniyle geniş kitleler ekonomik sıkıntı içerisindeydi. Buna özgürlüklerin alabildiğine sınırlanmış olmasının hemen her dönemde bunun somut göstergesi basın özgürlüğüdür ve bir takım yolsuzluk söylentilerinin yarattığı huzursuzluklar da eklenmişti. İçteki bu hoşnutsuzlukları gidermek amacıyla hazırlanan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tasarısı Ocak 1945'te meclise gönderilmişti. Büyük çiftlik sahibi, mebuslar ve yandaşları topraklarının kamulaştırılacağı kaygısıyla tasarının kimi maddelerine tepki gösterdiler ve böylece CHP'de parti içi muhalefetin ilk tohumları atılmış oldu. Öte yandan İkinci Dünya Savaşı'nı Batı demokrasilerinin kazanmış olması ve bunun otoriter yönetimleri sarsması demokrasiye geçişin başlıca dış etkeni olacaktı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945 Gençlik Bayramı'ndaki söyleminde ilk işareti vermekte gecikmedi. Harp zamanlarının ihtiyatlı tedbirlere lüzum gösteren darlıkları kalktıkça, memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir, diyordu. O günlerde mecliste Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşülüyordu derken bütçe de meclise geldi. Bu iki yasanın görüşülmesi sırasında CHP içinde küçük bir muhalefet grubunun bulunduğu anlaşıldı. 7 Haziran 1945'te de Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan dörtlü takrir diye anıla gelen bir önerge vererek bir takım önlemler alınmasını istediler. Bunun ardında meclis içinde hükümeti denetleyecek ikinci partinin kurulmasına olanak sağlanması isteği vardı. Dörtlü takrirciler CHP'den çıkarılır ya da ayrılırlarken gazetelerde de oldukça ılımlı bir dille serbest siyasi hayata geçmekten söz ediliyordu. İsmet İnönü'nün 1 Kasım 1945 günü meclise açış söyleminde yeni bir parti kurulmasının açıkça söz etmesinden sonradır ki basında geniş tartışmalar yer almaya başladı. Özellikle Tan gazetesinin ve bu gazetenin yazarlarından Sabiha Sertel'in eleştirileri iktidar yanlısı basını büyük ölçüde rahatsız ediyordu. En geniş tartışma Sabiha Sertel ile Tan'in başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın arasında geçiyordu. Türk basınında ilk kez faşistlik, komünistlik suçlamaları başlamıştı. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tan'inde büyük puntolarla dizilmiş olarak "Kalkın Ey Ehli Vatan" başlıklı yazısının yayımlanışının ertesi günü 4 Aralık 1945'te üniversitelilerin çoğunluğunu oluşturduğu büyük bir kalabalık saldırıya geçerek Tan gazetesinin matbaasını yerle bir etti. Tan olayı adıyla tarihe geçen saldırılar sırasında Sabahattin Ali ile Cami Baykurt'un 1 Kasım'da çıkarmaya başladıkları Yeni Dünya ve La Türkiye'nin matbaaları ABC ve Berrak Kitabevleri de kırılıp döküldü. Sonradan dönemin sıkı yönetim savcısı da işlerinde olmak üzere geniş bir kesim tarafından bu saldırıları CHP İstanbul İl Örgütü'nün düzenlettirdiği öne sürülmüştür.